Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 36. ayrım. Azra masanın üstünde duran sürahiden eline su dökerek yüzüne çarptı. Giyotin pencereyi yukarı kaldırıp tahta pancurları açtı. İçeri dolan sabah güneşiyle gözleri kamaşınca patiska perdeyi aşağı çekti. Pencerenin önünde durup temiz havayı teneffüs etmeye çalıştı. Göğsü daralıyordu ama birazdan giyinip çıkması lazımdı. Vilayete gidecek, Türk kumandanların Fransızlara yazmış olduğu yazıların düzeltmelerini yapacaktı. Yunanlıların, müttefik devletlerin sözünü dinlemeyerek Anadolu içinde ilerlemeye başlamalarıyla Fransızların ve İtalyanların Türklere karşı duruşu giderek değişiyordu. Ve bilhassa Mart ayında Sovyetler Birliği ile Ankara hükümeti arasında imzalanan anlaşmadan sonra köprülerin altından sular çok değişik akmaya başlamıştı. Ah keşke Kemal hayatta olup bu gelişmeleri görebileydi. Keşke! Ne var ki hayatı keşkelerle yaşamak mümkün olmuyordu ve yüreğinin derinlerinde bir yerde biliyordu Azra, onun yaşamı artık hep keşkelerle geçecektir. Giderse bir gün keşke kalaydım, kalırsa da her gün keşke gideydim diyerekten. Bir sigara sarıp yaktı, bitirdikten sonra kendini biraz toparlamış olarak tekrar masaya çöktü ve mehpareye yazacağı taziye mektubuna yeniden başlamak için bir temiz sayfa daha koydu önüne. Eylül 1922. Sevgili hemşirem, mehpareciğim. Bu mektubu sana İzmir'den yazıyorum. Bundan sonra mektuplarını sana bilahare bildireceğim yeni adresime yollarsın. Son gelen mektubunu büyük bir dikkatle okudum. Istırabının ve hasretinin hiç dinmeyeceğini inan ki ben de çok iyi biliyorum. Lakin artık acı hakikati kabullenmeye çalış. Benim sevdiğimi elimden ölüm almadı ama ayrılığın acısı da ölüm acısı gibi keskin. Mehpare, üstelik beni hayata bağlayacak bir yavru da yok kollarımda. Sevgili hemşireciğim, sen İstanbul'da Halim ve Sabahat'i büyüterek, ben de yerleşmeyi düşündüğüm İzmir'de bir mektepte vazife alarak hayatlarımıza devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. Bizim memleketimizin kadınları hep böyle yaşadılar. Dua edelim de çocuklarımız bizlerden daha bahtiyar olsunlar. İnan bana kardeşim, bu patırtı gürültünün arasında senden gelen mektuplar, verdiğin havadisler sırf sizlere dair olduğu için içimi açıyor, bana şehrimden kokular, renkler getiriyor. Benimse sana verebileceğim haberler hep çatışmalara, vuruşmalara dair. Biliyorsun, geçtiğimiz teşrini evvel, Ekim ayı, Fransa ile aramızdaki harp hali son buldu. Adana ve civarını Fransız askerleri tahliye ettiler. Jean Daniel buradan giden askerlerin başında memleketimizden ayrıldı. İzdivaç teklifini geri çevirdiğim ve onunla birlikte gitmediğim için bana kırgın gitti. Beni unutması ve hayatına devam etmesi için mektuplaşmamızı da istemiyor. Fransa'ya dönünce evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı arzu ediyordu. Bu harbin içinde olmasaydık belki mümkün olabilirdi. Vatanımı işgal etmiş bir ordunun subayı ile evlenmeyi kendime neden yediremediğimi o hiç anlayamayacak. Olsun, ben yaşadıklarımdan pişman değilim. Şimdi benim de senin gibi her hatırladığımda yüreğimi titretecek ve ölünceye kadar unutmayacağım bir aşkım var. Jean Daniel'in nefes aldığım müddetçe seveceğim. O daha Maraş'tayken Ankara'dan başka bir mevkiye sevk edilmemi talep etmiştim. Benim Garp cephesine yollanmam, Yunan Kralı Konstantinos'un ordularına Ankara'ya yürüme emri vermesine denk düştü. Yollar, vasıtalar ve vagonlar askerler, yaralılar ve kaçanlarla doluydu. Bu sebeple yolculuğum çok eziyetli geçti ama çektiğim ezaya değdi. Çünkü Sakarya'da yaşadığımız zaferin sevincini bura halkıyla birlikte tesit etme imkanım oldu. Önce bir müddet Eskişehir'de kaldım. Ağustos ayında milli ordumuzun büyük taarruza başlarken beni cephe gerisindeki seyyar hastanelere hasta bakıcı olarak aldılar. Ne iyi etmişiz de İstanbul'da Hilal-i Ahmer'in derslerine gitmişiz. Sargı sarmasını, pansuman değiştirmesini, iğne yapmasını öğrenmemiş olsaydım ne yapardım acaba? Benim gibi İstanbul'dan gelmiş birkaç hanımla birlikte tam 7 hemşire, top tüfek gürültüleri ve ateş altında burada günlerce ve neredeyse hiç uyku uyumadan çalıştık. 20 gün süreyle arka arkaya yapılan taarruzlarda, seyyar hastanelerde, mutfaklarda hizmet ettik. Ağaçlardan meyve, tarlalardan sebze topladık. Sargı bezi hazırlamaktan ameliyat hemşireliğine kadar elimizden ne geliyorsa yaptık. Allah'ın da yardımıyla bütün taarruzlardan hep muzaffer çıkarak bugünlere geldik. Reşat Beyefendi'ye haberi çoktan gelmiştir ama bir de ben yazmış olayım. Yunan kumandanı General Trikopis ve maiyeti geçen hafta esir edildiler. Sokaklarda sevinçten ağlayarak, birbirimizi kucaklayarak, şarkılar, türküler söyleyerek dolaştık. Sonra hep birlikte İzmir'e doğru yola çıkan kol ordularımızın peşine takılarak bu güzel şehre geldik. Geldiğimizde şehir alev alev yanıyordu. Biz kadınları limana indirmediler. Orada çok fazla kargaşa varmış. Biz Manisa'nın çıkışında bir köyde bekledik. İzmir'e ancak 2 gün sonra gidebildik. Bana inanacak mısın bilmiyorum ama ben ilk kez İzmir'e bir tepeden bakarken hissettim ki bir yanımda Ali Rıza, diğer yanımda Kemal vardı. Onlar da benimle birlikte sevinç gözyaşları döküyorlardı. Bir hiç uğruna ölmemişlerdi kardeşlerim. Her bir can kurtuluşa giden bu yolda bir adımdı. Mehpare, bu senin acına bir teselli olamaz ama Kemal'in kurmaya muvaffak olduğu telgraf telleri şimdi zaferimizi yurdumuzun dört bir yanına haber veriyor canım. Bu ay sonuna kadar Garbi Anadolu'yu Yunanlılardan temizleyeceklermiş. Ben İzmir'de karantina semtinde İngilizce hocalığı yapacağım mektebe yakın bir küçük ev tutmaya hazırlanıyorum. Validemi de yanıma aldıracağım. Yazın hava boğucu oluyormuş ama yaz mevsimi haricinde bu şehrin havası pek latif. Yazları da mektepler tatil olunca İstanbul'a geliriz. Herhalde o koca konağın bir kısmını kiraya veririz. Sizleri görme fırsatım olur. İstanbul'un da yakında bir gün düşman ordularından temizleneceği çok konuşuluyor. O gün orada sizlerle birlikte olmak isterim. Lütfen bana arayı açmadan yine yaz. Halim ve Sabahat'ten, Behice Hanım'dan, Reşat Beyefendi'den, kızlardan haberler ver. Leman piyanosunu ilerletti mi? Suat uzadı mı? Güzelleşti mi? Bütün bunları pek merak ediyorum. Saraylı Hanım'ın Kemal'in kaybından sonra aklının pek yerinde olmadığını validemden öğrendim. Çok üzüldüm. Allah şifasını versin. Hepinizi büyük Allah'ıma emanet eder. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Her zaman seni düşünen arkadaşın Azra. Mehpare mektubu okuduktan sonra katlayıp önlüğünün cebine koydu. Üst kattan Saraylı Hanım'ın sesi geliyordu. Kemal'in ıhlamurunu kaynattın mı Mehpare? Diye bağırıyordu ihtiyar. Merdivenlerin başına geldi. Kaynattım. Birazdan getiriyorum diye seslendi. Bazı günler Saraylı Hanım'ın zihni iyice bulanık oluyor, Kemal'i hala hayatta sanıyordu. O zaman ev halkı hiç bozuntuya vermiyor, yaşlı kadının gönlünü hoş tutmak için Kemal gerçekten de hayattaymış gibi davranıyorlardı. Bu hal hoşuna gitmeye başlamıştı Mehpare'nin. Kemal'in yaşadığını tahayyül etmekten o da sonsuz memnuniyet duyuyordu. Behice, Mehpare'nin de Saraylı Hanım gibi davranmaya başladığını fark edince kocasını uyarmış, Reşat Bey de durumu Mahir'e anlatmıştı. Mahir, Mehpare'nin davranış biçiminden çok rahatsız olmuştu. Saraylı Hanım'ın böyle yapması yaşı icabıydı ama Mehpare'yi hemen müşahede altına almalıydılar. Ünlü bir asabiciyle temas edilmiş, Mehpare bin bir bahaneyle doktora sevk edilmişti. Ölüm acısıyla doğum heyecanını aynı süreçte yaşamak hiçbir kadın için kolay değildi. Mehpare Hanım'ı hatıralarından uzakta bir yerde tehdidi havaya göndermek mümkün olabilir miydi acaba? Evdekiler hal çaresi aramışlardı. İki bebeği birden emzirmekte olan Mehpare'yi bu kargaşada kim nereye götürebilirdi? Behice'nin aklına Mehpare'yi çocuklarla birlikte Beypazarı'na yollayabilecekleri geldi. Kendi de onlarla birlikte gider, babasını görür, sonra o İstanbul'a geri dönerdi. Mehpare'ye 1-2 ay çiftlikte kalmak, temiz hava almak ve taze gıdalarla beslenmek iyi gelebilirdi. Konuyu Mehpare'ye açtıkları zaman şaşırdılar. Kız kendinden beklenmedik bir inatla itiraz ediyordu. Hiçbir yere gitmeyecekti. Kocasının kokusunun sindiği ve hatırasının canlı kaldığı odalardan kimse söküp alamazdı onu. Mehpare, yavrum, bunu senin iyiliğin için istiyoruz demişti Reşat Bey. Bu evde sık sık aklı şaşan yaşlı teyzemle kapanıp kalman doğru değil. Ölenle ölünmüyor kızım. Kendini düşünmüyorsan oğlunu düşün. Senin onun iyiliği için sıhhatli olman lazım. Ben sıhhatliyim efendim. Ruhen de sıhhatli olman lazım. Ruhen de sıhhatliyim ben. Kemal yaşıyormuş gibi davranmamın sebebi Saraylı Hanım'ı mesut etmektir. Hem bana da çok iyi geliyor o yaşıyormuş gibi yapmak. İşte tehlike burada. O öldü, yaşıyormuş gibi yapmaman lazımdı. Pekala, bir daha yapmam. Mahir'in üzerine varmayın tavsiyesiyle ısrar etmemişlerdi. Mehpare'de hakikaten bir daha Kemal yaşıyormuş gibi davranmamış, Saraylı Hanım'a oyununda eşlik etmemişti. Ve şimdi cezvede kaynattığı ıhlamuru bardağa dökerken Mehpare kendi kendine gülümsüyordu. Evdekiler onu deli zannediyorlardı. Varsın öyle zannetsinlerdi. Merdivenlerde Saraylı Hanım'ın ayak seslerini duydu. Niye aşağı iniyorsunuz canım? Ben getiriyordum ıhlamuru. İçine bal koydun mu göğsünü yumuşatsın diye? Alçak sesle koydum, koydum dedi. Haydi gidin siz, burada görmesinler sizi. Ayaklarını sürüyerek uzaklaşan ihtiyarın arkasından baktı. Halim'in doğumu esnasında ebe gelene kadar duruma hakim olan, sonraki haftalarda konağı çekip çeviren otoriter kadın, Halim'in sıhhatine kavuşması ve hastaneden eve dönmesiyle artık vazifesi bitmişçesine kendini tamamen bırakmış, ismiyle müsemma tam bir deli saraylıya dönüşmüştü. Behice ile kızlarının Saraylı Hanım'a tahammülü giderek azalırken, Mehpare'nin ona olan sevgi ve şefkati her geçen gün artıyordu. Biliyordu ki Kemal'in ölümüyle yüreğine düşen kızgın kor, aynı şiddetle bu ihtiyarın yüreğini de harlıyordu. Birbirlerini anlıyorlardı onlar. Bu evden ancak Saraylı Hanım'a Allah gecinden versin, emri hak vaki olursa çıkardı. O zaman da Beypazarı'na değil, İzmir'e yerleşeceğini yazan Azra'nın yanına giderdi. Eğer o hala yalnızsa ve bir arkadaşa ihtiyacı varsa. İki kanadı kırık kuş birlikte uçarlardı. Firar. 17 Kasım 1922. Osmanlı hükümdarı Sultan Vahdettin Han 17 gün var ki padişah değildi. 1922 yılının 1 Kasım gecesi saltanatın lağvedildiği kendine tebliğ edildiğinden beri sarayında sadece halife sıfatıyla oturuyordu. Halife sıfatını muhafaza ederek Yıldız Tepelerinden her kubbenin altında bir ecdadının yattığı yedi tepeli İstanbul'a bakarken, halifesi olduğu ve yardımına koşacaklarını umduğu Arap devletlerinin hıyanetine mi yanıyordu, yoksa yıllardır yanlış oynanmış taşlara, göz göre göre yapılmış hatalara mı, bunu anlamak mümkün değildi. Çünkü muhtat suskunluğu büsbütün artmış, artık hiç konuşmaz olmuştu. Derin bir keder içinde olduğu yüzünün çizgilerinden, omuzlarının çaresizliğini anlatan duruşuna kadar her halinden belliydi. Osmanlı'yı sona erdiren karar kendine tebliğ edildiğinde pek şaşırmamıştı. Milli hükümetin temsilcisi Refet Paşa'yı sultanın baş yaveri Kabataş'ta "Hoş geldiniz efendim. Zat-ı şahanenin size ve temsil ettiğiniz milli hükümete selam-ı şahanelerini iblağa memuruz." diyerek karşıladığında Refet Paşa'dan şu cevabı almıştı: "Zat-ı hilafet penahilerine karşı duyduğum hürmet ve teşekkürü lütfen kendilerine arz ediniz." Sultan Vahdettin bu cümleden padişahlığının son bulduğunu anlayabilecek akla sahip bir kişiydi. Bundan sonra olabilecekleri hesaplarken yakın tarih içindeki ihtilalleri düşünüyor ve ölümün soğuk elini alnında hissetmesine mani olamıyordu. Fransız kralı 16. Louis'nin kafası aile fertleriyle birlikte giyotinle uçurulmuştu. İngiliz kralı 1. Charles balta ile öldürülmüş, Rus çarı ailesiyle beraber kurşuna dizilmişti. Bunlar sultanın aklına ilk anda geliveren cinayetlerdi. Başkalarını hatırlamak için zorlamadı kendini. Sona erdirilen imparatorluklarda, o an tahtlarda oturan kişilerin ortak kaderiydi öldürülmek. Vahdettin'in pek çok atası ve akrabası da cinayete kurban gitmemiş miydi? Kimi oğlunun, kimi analığının, çoğu erkek kardeşinin, hatta biri babasının emriyle öldürülmüştü. Erk ve ölüm kol kola dolaşırlardı tahtın çevresinde. Madem kaderine böyle yazılmıştı, tevekkülle kabullenmeliydi ölümü. Bu ileri çağda herhalde onu genç Osman gibi vahşi ve gayri insani usullerle halletmeyeceklerdi. Kurşuna dizer ya da ipe çekerlerdi. Fakat ortalıkta böyle bir işin hazırlığını gösteren hiçbir işaret de göremiyordu. Sabırla beklemekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. İntihar etmeyi hiç, kaçmayı da henüz düşünmüyordu. Sonra fikrinin değişmesine sebep olan o müessif olaydan haberdar edildi. İşgal yıllarında ve İstiklal Mücadelesi'nin sürdürüldüğü dönemde Ankara hükümetine son derece muhalif, saltanat yanlısı bir gazete olan Peyam-ı Sabah'ın başyazarı Ali Kemal Bey, Beyoğlu'nda bir berberde tıraş olurken gizli teşkilatın adamları tarafından kaçırılmış, bir arabayla Kumkapı'ya götürülmüş ve bir motora bindirilerek İzmit'e sevk edilmişti. İzmit'te dahi fikir ve görüşlerinde ısrarcı olmuş, Türk milleti felakete sürüklenmiştir, bu zafer geçicidir diyerek savunma yapmıştı. Bu iri yarı ve etrafa meydan okuyan yazara halk galeyana gelerek sopalar ve taşlarla saldırmış, onu korumakla görevli tabura ise kumandanları Nurettin Paşa tarafından gerekli koruma emri verilmediği için linç edilerek öldürülmüştü. Cuma selamlığı yaklaşıyordu. Vahdettin onu kalabalıklara salarak böyle bir linç olayıyla ortadan kaldırmalarının da mümkün olabileceğine vehmedince ürperdi. Halkın arasına karışmamalıydı. 4 yıl düşman çizmesi altında inim inim inlemiş insanların çektiklerinin hesabını hükümdarlarından sormaya hakkı vardı. Keşke Sultan Vahdettin'in de halkına kendi çektiği acıları, tuttuğu yolun dışında hiç başka çıkar yol göremediğini, nasıl bir azapla kaderine katlanmış olduğunu anlatmaya fırsatı olaydı. Keşke milli ordunun kazandığı zaferi Allah'ın bir mucizesi olarak kabul ettiğini, muzaffer askerlere en az onlar kadar minnet duyduğunu anlatabilseydi. Ama biliyordu ki böyle bir fırsatı asla olmayacaktı. Halkın arasından fırlayacak bir deli, ahaliyi peşinden sürükleyebilir ve maazallah düşünmek dahi istemiyordu. Makamına hiç yaraşmayacak öyle bir müessif manzaranın tekrarını. Cuma selamlığından önce kaçma kararı aldı. Acele yaptırdığı ağız arama, yurt dışına kendiliğinden çıkmasının milli hükümet tarafından da tasvip gördüğü yolundaydı. Kimse kan dökülmesini, kargaşa çıkmasını ve halifeye zarar gelmesini istemiyordu. Ankara'dakiler linç olayından dolayı müteessirdiler. Tekrarını istemiyorlardı. Belki en iyi çözüm buydu. Halifenin emniyet içinde sınır dışına çıkarılmasıydı. Ahmet Reşat 17 Kasım günü Yıldız Camii'nin önünde vükelaya ayrılan bölümde tören kıyafetini giymiş olarak yerini aldı ve cuma selamlığına katılacak olan halifeyi diğer yüksek rütbeli zevatla birlikte beklemeye başladı. Sarayın hasta askerleri, renkli kıyafetleri ve beyaz eldivenleriyle, zabitleri, yaldızları, kalpakları ve parıldayan çizmeleriyle hazır olda durmuş, padişahı getirecek arabayı bekliyorlardı. Araba gecikmişti. Ezan okundu, epey bir zaman daha geçti. Beygirler binicilerinin altında uzun zamandır beklemekten sıkılıp huzursuzca kıpraştılar, yerlerinde tepinmeye başladılar. Ahmet Reşat diğer nazırlarla birlikte bir daha cuma selamlığına hiç gelmeyeceğini bildiği padişahını sanki birazdan gelecekmiş gibi saygıyla bekleyişini sürdürürken etrafındaki halka baktı. İstanbul'un cefakar, çilekeş ve kandırılmış halkına. İçinden cami avlusunu dolduran bu insanları teker teker öpmek ve her birine yağmur altında bekleşeceklerine, evlerine gitmelerini tavsiye etmek geçiyordu. Çünkü biliyordu ki İstanbullular cuma selamlığında bekleşirlerken Sultan Vahdettin 6. Mehmet Han, General Harrington'un himayesinde hazırlanmış bir kaçış planıyla tam da o sıralarda vatanını terk etmekteydi. Sabahın erken saatlerinde hükümetin 5 eski nazırı ve 3 eski sadrazamı Yıldız Sarayı'na gitmişlerdi. Önce haremde ailesiyle ve yakınlarıyla vedalaşan sultan, sonra selamlığa geçmiş, kendini geçirmeye gelmiş zevata veda etmişti. Üzerinde resmi üniforması, göğsünde yerli ve yabancı nişanlarının çoğu, burnunda muhtemelen gözyaşlarını saklamak üzere koyu duman rengi gözlüğü ile derin bir keder içinde ellerini sıkmış, titrek bir sesle konuşmuştu. Vedalaştığı sadrazam ve nazırlar kendi arabalarına binerek cami avlusuna hareket ettikten 5 dakika sonra kendini ve maiyetini götürecek olan perdeleri indirilmiş iki otomobilden birine binip Malta Köşkü'nün Beşiktaş kapısından çıkarak İngiliz askerlerinin karşılıklı dizilerek nöbet tuttuğu caddeden akıp Dolmabahçe Sarayı'na gidecekti. Dolmabahçe Sarayı'nın harem dairesinde kısa bir süre istirahat ettikten sonra sarayın rıhtımından İngiliz bayrağı çekili motora binecek ve kaderinin ona oynadığı kötü oyunun son perdesini yaşamak üzere onu beklemekte olan Malaya adlı harp gemisine ulaşacaktı. Yanında iki karısı, Gözdesi, oğlu Ertuğrul, hususi doktoru Reşat Paşa, başyavari Çerkez Paşa ve esvapçı başısı gibi özel işlerini gören birkaç sadık adamı vardı. Hep birlikte tam 12 kişiydiler. Muhtemelen Malaya zırhlısının güvertesine iki sıra halinde dizilmiş İngiliz bahriyelileri, bandonun çaldığı sultani marşıyla sultanı şu anda selamlamaktaydılar. Ahmet Reşat, göğüs cebinden çıkardığı köstekli saatine aceleyle göz attı. Evet, şu sıralarda sultanın bindiği gemi demir alıyordu herhalde. Saati cebine geri koydu, başını öne eğerek ve ellerini göğsünün üzerinde kavuşturarak kimseye belli etmeden selam verdi. Ona ve atalarına şerefler bahşetmiş imparatorluğun son hükümdarına. Başını kaldırdığında gözlerinde yaşlar vardı ve içi Kemal'in ölümünden beri ilk kez bu kadar yaralıydı, bu kadar keskin bir acıyla yanıyordu. Ahmet Reşat artık beklemekten vazgeçen ve homurdanarak dağılmaya başlayan halkın arasına karışarak dış kapıya doğru yürüdü. Serpiştiren yağmur hızlanmıştı. Buna memnun oldu çünkü elinde olmadan, hatta farkında dahi olmadan onun da gözlerinden yaşlar yuvarlanmaktaydı. Kendini o anda Gırnata'nın son hükümdarı 3. Abdullah'a benzetti. Hükümdar bir tepenin üzerinden seyrettiği alev alev yanan şehrinin sokaklarını dolduran İspanyol askerlerini gördüğünde ağlamıştı ve yanı başındaki annesi ona söylediği şu sözlerle tarihe geçmişti. Ağla, ağla. Şimdi sana ağlamak yakışır. Erkekler gibi müdafaa edemediğin bu şehir için şimdi kahpeler gibi ağla. Ağlamakta geç kalmıştı Ahmet Reşat. Sevgili Kemal'i ve Kemal'in arkadaşları gibi canla başla erkekler gibi müdafaa edememişti şehrini. Ama o gençlerin sayesindedir ki İstanbul tekrardan onun şehri olmak üzereydi. Küstah yabancılar yıldız kordonlu rengarenk üniformalarıyla dolaşmayacaklardı bu şehrin sokaklarında ve hiçbir Osmanlı subayı, af buyurun, hangi Osmanlı? Osmanlı mı kalmıştı? Bir zamanlar Osmanlı'ya ait olan çok geniş mülkten elde kalan bir avuç toprakta Türk subayları o horoz kibriyle dolanan heriflerin karşısında selama durmak mecburiyetinde kalmayacaklardı bundan böyle. Buna da şükürler olsun dedi içinden. Ahmet Reşat hiçbir vasıtaya binmeyerek ta Beyazıt'a kadar yürüdü. Evinin kapısının önüne geldiğinde hem manen hem de bedenen tükenmişti. Anahtarını kullanmaya üşenip çıngırağı çaldı. Kapıyı açan Hüsnü Efendi'yi başıyla selamlayıp hiç konuşmadan eve yürüdü. Kapının önüne geldiğinde kapı hemen açıldı. Behice, bitkin görünen kocasının redingotunu çıkarmasına yardım etti. Fesini aldı ve gözleriyle selamlığı işaret etti. Caprini Efendi bir saattir içeride sizi bekliyor dedi. Kont Caprini Efendi. Allah Allah, ne istiyor acaba? Pek anlayamadım. Bir liste mi varmış neymiş? Sizi mutlaka görmek istedi. Ayol, siz de neden böyle geciktiniz bugün Reşat Bey? Diye sordu Behice. 36. ayrımın sonu. Sayfa 349-363. Devamı 37. ayrımda.